Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Ekrem Şam'a. Efendim hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum her şeyden önce.
Allah razı olsun. İnşallah hayır üzerine, âli bir gaye üzerine
İnşallah,
burada birlikteyiz.
İnşallah.
Sizin tabii siyasi geçmişinizi istirham edeceğim ama iktisatçısınız
Evet.
üniversite çıkışı
Evet.
olarak. Tarihçi, şair, yazar, çok yönlü bir insansınız.
Çok teşekkür ederim.
Saadet Partisi'ne girişiniz, rahmetli Sayın Erbakan hocamızla birlikteliğiniz, bu davaya gönül vermeniz, bu geçmişinizden birazcık bahsedebilir
Hay
misiniz?
hay, lise öğrencisiydik. 1969 yılında yeni liseden mezun olmak üzereydik. Biz Erbakan hocamızın ismini o zaman gazetelerden öğrendik. Daha öncesini bilemiyordum. İstanbul'a geldiğimizde yüksek tahsil için 1970-71 yıllarında hocamız da sık sık İstanbul'a gelirdi. Özellikle merak ettiğimizden dolayı hocamızın bir iki konuşmasına gittik. Sonra da o cazibeye kapıldık.
Maşallah.
Hocamızın çekiciliği var. Manevi çekiciliği, maddi çekiciliği. Buna kapıldık. Onun peşinde koşmayı kendimize görev bilmeye başladık. Gençlik heyecanı da var. Tabii kısa süre sonra Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın iç yüzünü aşağı yukarı biz o içeriden Milli Selamet Partisi'nin kanallarından aldığımız için meydana gelen olayları hayranlıkla izliyor idik. Erbakan hocamızın rollerini. Daha sonra 1980 yılı ihtilali oldu. O ihtilalden sonra bir müddet siyaset yasaklandı. Ama 3 sene sonra falan yeniden siyasi partilerin oluşumuna izin verildiğinde Refah Partisi kuruldu. Refah Partisi'nin kuruluşundan itibaren de İstanbul ilinde, il yönetiminde Sayın il başkanımız o zamanki Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında biz de onun yardımcısı olarak tamam Refah Partisi kapatılıncaya kadar o görevi aşağı yukarı sürdürdük kesintisiz olarak. Büyük bir rekor gibi de bir olay var orada. Mali işlerden sorumlu yardımcısı olarak götürdük. Bir dönem Tayyip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçildiği dönemde de meclis üyesi olarak yine onun yardımcısı olarak meclise girdik. Büyükşehir Meclisi'ne girdik ve Plan Bütçe Komisyonu'nu yönettik bir dönem.
Maşallah.
O işte zor dönemde biz elhamdülillah oradaydık ve olaylara müdahil olmayı Allah nasip etti. O çorbada da bir tuzumuz var. Sonra Refah Partisi'nin de kapatılması 28 Şubat sürecinden sonra da Milli Görüşçü Partilerden yeni kurulan Fazilet Partisi'nde yine İstanbul İl Yöneticiliği. Arkasından da yine Fazilet Partisi döneminde Ankara Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildik. O tarihten beri de tabii Fazilet Partisi de kapatıldı. Arkasından Saadet Partisi kuruldu. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren de Genel İdare Kurulu üyesi olarak şu anda da o görevimize devam ediyoruz.
Maşallah. Allah mübarek etsin. Çok şerefli, güzel bir geçmiş
Çok
tarihi
teşekkür
sizin
ederim.
açınızdan.
Elbette yani ben bunu geçmişimizde parlak sayfalar olarak görüyorum. Tabii yaptığımız işler olarak değil, bulunduğumuz konum itibariyle söylüyorum. Çok şerefli konumlarda bulunduk. Ona
Maşallah.
layık olabildik mi onu da Allah bilir.
İnşallah, inşallah. Sayın rahmetli Erbakan hocamızın her zaman yani siyasi partileri kurduğundan beri ki o bir Müslüman topluluğudur. Yani Sayın
Evet.
hocamız adına doktor öyle
Evet.
ifade eder. Yani bir partiden çok. Çünkü dış ülkelere de sirayet etmiş ve Erbakan
Evet.
hocamız gerçekten önemli bir lider olarak görülmüştür dış ülkelerden de. Ve özellikle İslam ülkeleri hep İslam ülkelerinin birliğini tesis etmeye çalıştı Sayın
Evet.
Erbakan hocamız.
Evet.
Biz de inşallah Allah'ın emri olan bu birliği sağlama yönünde günümüzde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hem günümüzün doğal bir
Dilerseniz
ihtiyacı.
sözünüzü kesmek istemem ama
Lütfen.
Erbakan hocamızın bir dünya lideri olduğunu, İslam dünyasında neler yaptığını satır başlarıyla bir iki cümle ortaya koymak isterim.
Lütfen,
Müsaadeniz olursa.
lütfen, lütfen.
Şimdi efendim, İstanbul ilinde mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıydım. Tayyip Bey'in yardımcısı olarak görev yaptım. Aşağı yukarı bütün dönemlerinde Refah Partisi'nin. O dönemde hocamızla dış ülkelerle yaptığı ilişki, temas, ziyaret, kabul gibi olaylarda aşağı yukarı bulundum. İstanbul'da bir merkez olduğu için İstanbul'da bütün bunlar gerçekleşiyordu ağırlıklı olarak. Bulundum. Şunu söyleyebilirim. Dünyanın neresinde bir olay varsa, dünyanın neresinde Müslümanları ezmeye yönelik bir girişim olmuşsa, dünyanın neresinde Müslümanlar mağdur olmuşsa, mutlaka oradan bir heyet gelir, Erbakan hocamızla görüşür, hı hı. Erbakan hocamızın talimatlarını alır, hayır dualarını alır. Üstelik bir miktar da karınca kaderince maddi olarak da kendilerine destek verilir ve giderdi o heyetler. Mesela Afganistan cihadı vardı Ruslara karşı. O Afganistan cihadının önderleri aşağı yukarı sık sık gelirler. İstanbul'da ve Ankara'da Erbakan hocamızla bir araya gelirler. Ondan taktikler alırlar. Bir miktar da para kendilerine verilir. İşte Hikmet Yar gibi, Rabbani gibi, efendim diğer liderler gibi gelirler. Burada Erbakan hocamızın görüşlerini alırlar idi. Bosna Savaşı patladı. Sırplar saldırdılar Müslümanlara. Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman toplumunun, bir Müslüman devletçiğin bulunmasını işlerine sindiremeyen Haçlı ruhlu insanlar saldırdılar. Yapayalnız kaldı Bosna. Kimse yardım edemez duruma geldi. Silahları yok, cephaneleri yok, imkanları yok, paraları yok. Ama Aliye İzzet Begoviç gibi rahmetli bir liderleri var. O lider ki sık sık gelir. Erbakan hocamızla bir araya gelirler. Hı hı. Bosna'daki olayları müzakere ederler. Erbakan hocamın talimatlarını alır, gider idi Aliye İzzet Begoviç. Bosna'nın haricinde Çeçenistan'dan gelinirdi. Afrika'da mesela Cezayir'de büyük olaylar oldu. FIS, İslami Selamet Cephesi'ni ezmeye kalkıştılar. İslami Selamet Cephesi'nin yöneticileri başta Abbas Medeni olmak üzere diğer yöneticiler geldiler. İstanbul'da, Ankara'da hocamla toplantılar yaptılar ve onların heyetleri, temsilcileri. Oraya da çok ellerinin uzandığını, Arap ülkelerinden herhangi bir yerde bir problem yaşayanlar direkt hocamızı bulduğunu, Pakistan'ın, Keşmir'in, Bangladeş'in hocamızı bulduğunu çok yakinen bilen birisiyim. Ve diyorum ki Erbakan hocam bir dünya lideridir. Dünyanın neresinde bir olay olmuşsa el koymuştur ve de oralara maddi manevi yardımlarda bulunmuştur. Bir örnek vermek istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Başka konularımız var konuşacağımız. Hocamız vefat etti. 2011'in işte 27 Şubat'ında 1 Mart'ta da defnettik. Biz İstanbul Teşkilatları olarak hocamızın kabri başında 3 ay nöbet tuttuk.
Maşallah.
Gece gündüz. Neden? Yani orada Erbakan hocamızı korumak için falan değil. Her taraftan ziyaretçiler geliyor o mezarlığa. Onları ağırlamak, onlara sıcak bir çay vermek, bir çorba vermek, hoş geldin demek. Soğuk ve sıcak zamanlarda çadırın içinde birazcık dinlendirmek gayesiyle bu yapıldı. Gece yarısı bizim arkadaşlar nöbetteydi. Birileri geldi. Yani bizim hiçbirimizin tanımadığı, nereli olduğunu da anlamadığımız birileri geldiler. Hocamızın başına dua ettiler. Tam giderlerken siz nereden gelmiştiniz? Kimsiniz? Buyurun bir çorbamız için. Biz dediler ismini bile bizim bile duymadığımız uzak doğuda bir İslami mücadelenin ismini verdiler. Biz buradan geliyoruz. Gündüz gelemezdik çünkü Siyonistler bizi takip ediyorlar. Hayati tehlikemiz var. Ancak gecenin karanlığında geldik. Erbakan hocamız bizim de liderimizdi. Bize maddi ve manevi yardımları bulunmuştu diye söylediler.
Maşallah.
Tabii bizim bilmediğimiz daha neler varmış orada ipucunu görmüş olduk.
Maşallah. Nitekim daha sonra D8'lerin kurulmasına kadar giden bir süreç oldu. Bütün İslam dünyasında hepimizin çok sevdiği ve A9 ekranlarında da Sayın Hocamızın sık sık filmlerini, o güzel sözlerini gösterdiği rahmetli Erbakan Hocamızın. Tabii şimdi orada dediğiniz uzak doğu ülkelerinde bir Müslüman sızlasa, bir yüreği yansa, tabii ki Erbakan Hocamızın da aynı şekilde yüreği yanıyordu.
Aynen efendim, aynen.
Hepimizin olduğu gibi Allah'ın izniyle ve onlara yardım eli uzatmak esasında köklü çözüm olarak. Çünkü böyle peyderpey her mazluma ayrı ayrı yardım tabii ki makbul bir şey ama bütün mazlumların durumunu kurtarabilmek, Müslümanların genel olarak kurtuluşunu sağlayabilmek için köklü çözüm olarak her zaman vurguladığı ve programımızın da ismi olan İttihat-ı İslam, yani İslam Birliği,
evet,
öncelikle Allah'ın bize bir emri.
Elbette. Estağfirullah. Va'tasimu bihablillahi cemian ve la teferragu diye zannediyorum Ali İmran suresinin 101, 102, 103, 104. ayet-i kerimelerinde bütün Müslümanların birlik olmasını, Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalarını ve la teferragu, tefrika yapmamalarını kesinlikle Allah'ımız emrediyor ki burada Müslümanların birliği. Erbakan hocamız da bu ayet-i kerimeyi her gittiği yerde okur, anlamını verir ve İttihad-ı İslam diye söylediğiniz İslam Birliği, bunun kurulması gerektiğini, bugünkü Müslümanların kurtuluşunun veyahut da Haçlı ve Siyonist yayılmacılığa karşı ayakta kalabilmelerinin tek şansının İttihad-ı İslam olduğunu sık sık vurgular. Vurgulamakla da kalmaz. Bunun hayata geçmesi için elinden ne gelirse yapar idi rahmetli hocamız.
Evet. Ayet-i kerimede şeytanın Allah'a sınırım, müminler ancak kardeştir.
Evet.
Buyuruyor. Biz geçmişte de sizin tarihçi kişiliğinizle birlikte Osmanlı'da ve daha öncesinde Asr-ı Saadet'ten beri gelen o birliktelik ruhu, kardeşlik ruhu ki gayrimüslimleri de emanetimize alarak, evet, gayet adil ve şefkatle Kur'an ahlakıyla bir yönetim anlayışı 600 yıl bütün dünyaya huzur, barış getirmiş bir geçmiş. Şimdi o geçmişi geleceğe taşıyarak Allah'ın bize emrettiği şekilde ve günümüzün de acil ihtiyacı olan. Çünkü başka köklü bir çözüm yok.
Evet.
Yani bu, evet, işgallerin, evet, bu ölümlerin, işte yanı başımızda Suriye, hemen yan geçmişimizde Irak, Afganistan malum, her yerde Müslümanların zulüm gördüğü ve bu zulümden kurtulması için de yegane köklü çarenin İttihat-ı İslam olduğu, başka bir çarenin de olmadığı gözüküyor. Yoksa bu alevler yanmaya devam edecek.
Altuğ Bey, şimdi tabii tarihe şuurlu olarak baktığımız zaman yine böyle bir bunalımda, İslam dünyasının bunalıma girdiğini 1090'lı yıllarda görüyoruz. Nedir bunalım? İşte Anadolu'da Türk devletleri vardı, Selçuklular. Mısır'da başka devletler vardı, İslam devletler, Müslüman devletler. Suriye'de vardı, efendim, Arabistan Yarımadası'nda vardı, Kuzey Irak'ta vardı, İran'da vardı. Ama bunların irtibatları kopmuş, birbirleriyle bir araya gelemiyorlar, konuşamıyorlar. Hatta bazıları birbirlerine düşman olmuşlar. Tıpkı bugün olduğu gibi bu dağınıklıktan istifade ile Haçlılar 1094 yılında başlatmış oldukları Büyük Haçlı Seferlerini, ki 18 defa dalga gelmiştir biliyorsunuz. Bu Haçlı Seferleri Müslümanları silindir gibi ezdi geçti. Ve Antakya Devleti ile Urfa Devleti'ni kurduktan sonra da Kudüs'ü ele geçirdiler. Onların asıl maksatları Mekke, Medine'yi de ele geçirip silindir gibi ezmek idi ama Müslümanlar o kadarına müsaade etmediler, karşı durdular. Şimdi Selahaddin Eyyubi, ondan önce de Nurettin Zengi diye İslam liderleri var. Selahaddin Eyyubi bir ömür bunlarla mücadeleyle geçirmiş. Kudüs'ü geri alabilmek, Haçlıları geriletebilmek, Müslümanları bir araya getirebilmek. Ama buna muvaffak olamamış. En sonunda bakmış ki artık bu işin çaresi yok. Müslümanlar mutlaka bir araya gelmesi lazım. İttihat-ı İslam kurulması lazım. Bunun için kolları sıvayan rahmetli merhum Selahaddin Eyyubi, büyük kahraman, Mısır'daki Müslümanları ziyaret ediyor. Anadolu'daki Müslümanları ziyaret ediyor. Kuzey Irak'taki, Suriye'deki Müslümanları ziyaret ediyor ve onlardan bir İttihad-ı İslam müşterek ordusu kurdurmayı başarıyor. Bu ordunun başkomutanı da kendisi oluyor. Bugünkü Filistin'de bir şehir bulunan, bir sen olarak bildiğimiz Hıddin denilen yerde Haçlıları mağlup etmeyi başarıyor. İttihad-ı İslam gayesiyle kurmuş olduğu orduyla bunu başarıyor. Ve barış içinde anlaşma yoluyla Kudüs'ü geri almaya muvaffak oluyor. Bir tek damla kan dökmeden, ki Haçlılar Kudüs'ü alırlarken sadece Mescid-i Aksa'nın içinde 70 bin Müslümanı kestiler. Kendileri söylüyorlar bunu. 70 bin Müslüman atlarının dizlerine kadar kan içinde mescide girdiklerini ifade ediyorlar. Selahaddin Eyyubi ise İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirmenin bir nimeti olarak oradaki Kudüs'ü bir damla kan akıtmadan kağıt üzerinde teslim almak suretiyle de tarihe İttihad-ı İslam'ın ne kadar önemli olduğunu geçirmiş oluyor. Osmanlı'nın kuruluş yıllarına bakıyoruz. Osmanlı Söğüt'te kurulmuş. İşte Kayı aşireti 400-500 hanelik çadırlık bir aşiret. Hep birlik olmuşlar başta. Kuzeye doğru hamle yapmak suretiyle, Bizans'a doğru hamle yapmak suretiyle ama arkayı da ihmal etmeden, arkada kimler var? Güneyde Müslümanlar var, batıda Müslümanlar var, doğuda Müslümanlar var. Bir tek kuzeyde şeyler var, Bizanslılar var. O Müslümanlarla iyi geçinerek, onlardan destek alarak, onlardan yardım alarak Bizans'a karşı cihat ve seferlerle Osmanlı'nın bütünlüğü sağlanmış. Bütün kuruluş ve yükseliş dönemlerine baktığımızda İslam devletlerinden, İslam milletlerinden Osmanlı'ya destekler geldiğini, muharip olanların, mücahit olanların, ilim adamı olanların Osmanlı yurduna göçtüklerini ve o Osmanlı güneşini parlatmakta efendim büyük hizmetleri olduğunu İttihad-ı İslam adına görmüş oluyoruz. Zaten Osmanlı güçlenince, İslam'ın liderliği kendilerine geçince, Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren halifelik kendilerine geçince de bütün dünya Müslümanları himayelerine almışlar. Ta Endonezya'daki bir Müslümanın burnu kanarsa hemen koşmuşlar yardıma. Güney Afrika'daki, Nijerya'daki veya başka bir yerdeki Haçlı istilasına veya başka istilalara karşı Osmanlı Halife-i Müslümin sıfatını kullanarak ön ayak olmuş ve İttihad-ı İslam'ın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
Evet, hem İslam'ın manevi önderliğinin, liderliğinin İstanbul'da son bulması,
evet.
Hem Osmanlı tecrübesi, hem Yavuz Sultan'ın hadimlik,
evet.
Yani hizmetkarı olması, bütün Müslümanların, mesela şu anda Osmanlı'nın varisi olan Türkiye ve son manevi lideri olarak İstanbul'dan, tekrardan aynı yerden İslam ülkelerini, Türk Cumhuriyetlerini, hepsini bir araya getirecek, o güzel kardeşlik ortamını sağlayacak birliğe yine Türkiye'nin önce olması.
Elbette, elbette. Şimdi burada bir kitabımdan bahsetmek istiyorum. Osmanlı padişahlarının sadık rüyalarını toparladım. Belgeli olanları. Rüya görmüş, gerçekleşmiş sadık olarak. Bu rüyaların kitabımın ismine de Osmanlı Düşünüyordu ismini verdim. Yani Osmanlı rüyasını yordu anlamına gelen bir kelimedir o. Burada Sultan Vahdettin Han'ın bir rüyasından bahsetmek istiyorum. Ki bir müjde olarak. Belki de muhterem izleyicilerimizin duymadıkları bir şey olabilir, konu olabilir. Bunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışına sürülmeden veya gitmeden önce bir gece bir rüya görüyor Sultan Vahdettin Han, etrafındakileri anlatıyor. Bu rüyasında efendim yakında Osmanlı'nın kurtulacağı, Anadolu'ya giden bir lider tarafından Osmanlı'nın kurtarılacağı, düşmanların yurt dışına giderken kendisini de yurt dışına gönderileceği ama yurt dışında fazla kalmayacağı ve geri tacına, tahtına geri gelip tekrar Osmanlı'yı devam ettireceğine dair bir rüyadır bu. Aslında bu rüyanın bir benzerini de kendisi daha şehzadelik dönemindeyken onun şeyhi olan Ziyaeddin Efendi, Dağıstani olmalı zannediyorum, Ziyaeddin Dağıstani olmalı, Efendi de bir rüya görerek kendisine demiş ki, bak evladım, sen şimdi daha gençsin, daha çocuksun, ileride iktidara geleceksin. Benim gördüğüm rüyaya göre iktidara geleceksin, tahta oturacaksın ama memleketin alevler içinde kalacak, işgal edilecek. Bir adam bu alevleri söndürüp kurtaracak ama seni de yurt dışına sürecek. Sen yurt dışında bir müddet kaldıktan sonra tekrar geri gelip normal tacına tahtına kavuşacaksın. Rüyan bu yöndedir demiş. Aynı rüyanın devamını da Sultan Vahdettin Han görmüştür. Şimdi gerçekten de Sultan Vahdettin Han hiç hesapta olmadığı halde onun büyükleri Abdülhamit Han, Murat Han, Sultan Reşat Han hepsi sırayla iktidara gelmişler. Sıra kendisine gelmiştir ki 60 yaşlarında birisidir sıranın kendisine geldiğinde. Rüyanın birinci kısmı gerçekleşmiş oluyor. İkinci kısmı vatan alevler içinde olacak. Gerçekten de onun iktidara geldiği 1918 yılında Osmanlı Mondros mütarekesini henüz imzalamamış ama her taraf yangın içinde. İstanbul'u bile bombalamışlar. Muhterem izleyicilerimiz bilmezler belki İstanbul'u bile düşman uçakları bombalamışlar o dönemde. Rüyanın ikinci kısmı da tamamdır. Rüyanın üçüncü kısmı birisi bu ateşi söndürecek. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesi, o ateşi söndürmesi. Üçüncü kısım da tamam. Rüyanın dördüncü kısmı vatandan düşmanlar kovulacak. O da kovulmuş. Ama seni de kovacaklar. O da tamam. Yurt dışına gideceksin. Bir müddet oturacaksın. O da tamam. 7-8 bölümlük bir rüya. Son kısım söyleniliyor ki Sultan Vahdettin Han hep gözlemiş. Artık gerçeği açıklayacaklar. Ben yurduma döneceğim ve tacıma tahtıma kavuşacağım. Taca tahta kavuşmak maddi anlamda değil. Yani Osmanlı ruhu tekrar canlanacak anlamına. Bu gözleme vefat edinceye kadar devam etmiş ve 1926 yılında Sanremo'da gözlerini yumarken hala Anadolu'dan gelecek bir haberi bekliyor idi. Şimdi 7 tane kısmı gerçekleşen bir rüyanın 8. bölümü niye gerçekleşmedi? Burada rüya tabircileri giriyorlar devreye. Diyorlar ki bu rüya da gerçekleşecek ama bu rüyada kendisinin döneceği değil. Osmanlı ruhunun ve İttihat-ı İslam'ın döneceği ve kısa sürede tekrar hayat bulacağını bu ifadeler göstermektedir deniliyor. O bakımdan çalışmak bize düşüyor, gayret bize düşüyor ve inşallah İttihat-ı İslam, manevi işaretleri de vardır bunların bildiğiniz gibi, İttihat-ı İslam gerçekleşmek suretiyle bugünkü Müslümanların bunalımları Allah'ın izniyle bu şekilde aşılmış olacak. Yegane çare budur.
Evet ve özellikle de Müslüman Türk milleti olarak biz Türkiye'nin bu konuda öncülük yapması, hizmetkarlığa talip olması ve birleştirici rolde bizim olmamız gerekiyor.
Yani bizim bir Osmanlı mirasımız var. Biz Osmanlı'da bir mozaiktik. Müslümanların bir mozaiğiydi. Ve bu mozaik yine inşallah İttihat-ı İslam'ı başaracak olan bu devlet tecrübesi, bu İttihat tecrübesi, bu Haçlı'ya karşı birlik olma ruhunun sembolü, bu Siyonist yayılmacılığa karşı uyanık olmanın sembolü olarak da bizim Türkiye Cumhuriyetimizin öncülüğünde ki devlet tecrübesi dolayısıyla öncülüğünde gerçekleşmesi en kolay yoldur, en makul yoldur ve de inşallah en yakın bir yoldur. Bunu bekliyoruz, olacak diye ümit ediyoruz.
Evet inşallah bunu Allah'ın izniyle hayata geçirebilmek için ki Cenab-ı Allah yaratacak. Ayet-i Kerime'de sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır diyor. Allah vaat etmiş, yapacak inşallah. Bize de o şerefli vazifenin içinde yer vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu konuşmalarımızda ona bir dua mahiyetinde
i̇nşallah
Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Biz Türkiye'de Müslümanlar olarak sorumluluklarımızı nasıl daha iyi yerine getirirsek bu birliği sağlamaya çaba yönünde gayretimiz daha iyi olur. Yani farklı farklı camialarımız var. Hepsi birbirinden güzide.
Evet.
Yani tarikatlar var, meşrepler var, mezhepler var. Farklı siyasi partiler olabilir ama hepimiz Müslüman Türk milletiyiz.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Ve o camiaların birbirlerine daha sıcak, daha sevgi dolu, daha kaynaşmacı, daha sık birlikte olan, çünkü aynı idealler, aynı inançlar aynı istekler, aynı hedefler. Sonuç olarak herkesin bir birliği var kendi içinde. Onların birbirine sıcaklığını ve sevgisini arttırmak gerekir değil mi bütün camiada?
Aynen efendim. Türkiye mozaiğinde bu tarikatlar, mezhepler, cemaatler, partiler, tabii ki bunların ortak özlemi İttihat-ı İslam olduğuna göre ki ben İttihat-ı İslam'ın lüzumsuz olduğuna dair herhangi bir tarikattan, mezhepten, meşru çerçevede bir şey duymadım. Herkes aynı şeyi savunduğuna göre günün birinde bu eller üst üste gelecek ve İttihat sağlanmış olacak diye düşünüyorum. Bu Türkiye genelinde, dünya geneli de böyle Altuğ Bey. Dünya genelinde ne kadar Müslüman topluluk, cemaat, devlet var ise herkesin de ortak fikri Müslümanlar bir araya gelmeli ve bu iş bu şekilde İttihat-ı İslam'la hallolmalı diyorlar. Bakınız bu konuda rahmetli Erbakan hocamızın atmış olduğu D8 adımının başlangıcını ifade etmek istiyorum. Erbakan hocamız 1996 yılında başbakan olduğunda Doğru Yol Partisi ile koalisyon olmak suretiyle başbakan olduğunda elbette onun ideali İslam birliğini kurmak idi. Baştan beri söylüyordu ta 1970'li yıllardan itibaren İslam Birleşmiş Milletler'ini kurmalıyız, İslam askeri teşkilatını kurmalıyız, İslam kültür teşkilatını kurmalıyız, İslam ekonomik birliğini kurmalıyız, İslam ortak pazarını kurmalıyız diye 4-5 aşamalı planı var idi. Bu planı yürürlüğe koyabilmek için gayri resmi olarak aşağı yukarı 60 küsur İslam devletinin temsilcilerini bir yerde topladı Erbakan Hoca. 1996 yılı. Şimdi arkadaşlar, biz İslam birliğini kurmak zorundayız. İşte sizleri topladık. Hadi şimdi nasıl kuralım? Herkes fikrini söylesin. Oradan bazı İslam ülkelerin temsilcileri kalktılar, dediler ki muhterem Erbakan Hocam, bu yaptığınız çok güzel bir şey. Biz yıllardır bunu bekliyorduk. Ancak hocam, burada 60 küsur İslam ülkesi var. Şimdi bize deseniz ki İslam birliğini kurun deseniz, 60'ımız da ayrı ayrı şeyler söyleyeceğiz. Bunları bir araya getirmek, telif etmek, bağdaştırmak, efendime söyleyeyim tek tek dinlemek için seneler geçer. O halde bu işin kolay yolu var. Nedir o? Siz içimizden dilediğiniz kadar büyük devletleri bir araya getirin. Bunlarla kolay bir şekilde kurun bu iddiatı, bu birliği. Sonradan biz de birer birer bu birliğe iddiat edelim. Kabul edelim. Bu şekilde bir şey yapalım denildi. Erbakan hocamız bunun üzerine bu makul fikri yürürlüğe koyarak 8 tane büyük İslam ülkesini aralarından seçti. Nedir bunlar? Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Türkiye, Mısır, Nijerya. Evet. Bunları bir araya getirdi. D8'leri hızlı bir şekilde bunların başkent, tıpkı Selahattin Eyyubi gibi, bunların başkentlerini hızlı bir trafikten sonra belli mutabakatlar sağlandıktan sonra D8 oluşumu gerçekleştirildi. D8 oluşumunun içinde elbette 6 tane umde, 5 tane umde vardı. İşte savaş değil, barış, diyalog, sürtüşme değil, diyalog gibi. Şu anda hepsini belki saymakta zorluk çekeceğim. Bütün bunlar dünyada yeni bir merkezin kurulduğunu gösteriyordu. Bir merkez Washington'dur, Amerika'dır. Nedir bu? Savaşın merkezi, saldırının merkezi, efendim, kabalığın merkezi, hücumun merkezi. Bir merkezde İslam ülkelerinde kurulmuş oluyordu. Barışın merkezi, diyaloğun merkezi, ekonomi merkezi, 1 milyardan fazla nüfusun temsil edildiği bir merkez. Şimdi diğer İslam ülkeleri de yavaş yavaş bu birliğe katılmak suretiyle kısa süre içinde 60 küsur İslam ülkelerin bir araya gelmesiyle kendi teknolojisini kendisi üreten, kendi ekonomisi, kendi içinde ticaretini geliştiren, sanayini geliştiren, birbirleriyle her konuda işbirliği yapan ve de dünya enerjilerinin yaklaşık %70'ini, 80'ini elinde bulunduran, enerji kaynaklarını elinde bulunduran ve dünya tüketiminin şu kadar halkını elinde bulunduran büyük bir birlik ortaya çıkmış olacak idi ki işte bu İttihat-ı İslam idi. Bunu elbette çekemediler. bunu kendiler açısından tehlikeli gördüler. Bunun karşısında kartlarını aldılar, toplantılar yaptılar, talimatlar verildi. İçeridekilerle dışarıdakiler bir olup 28 Şubat'ı geliyoruz, yaklaşıyoruz yıl dönümüne. 28 Şubat'ı gerçekleştirmek suretiyle de Erbakan hocamızın daha tam kurulup hayata henüz yeni geçmişken önünü kesmek suretiyle bugünkü İslam ülkelerinin işgaline varan büyük adımları Batı atmış durumda. Ve de bugün yeni aldığım habere göre İsrail uçakları Suriye'ye gelmiş bombardıman etmektedirler ki ben sabahtan beri tedirginlik içindeyim. Neden? Çünkü bir arz-ı mev'ud onların planı var. Demek ki İslam ülkelerini bu şekilde birbirlerine düşürerek önlerine açılacak koridordan arz-ı mev'uda oradan da bütün İslam ülkelerinin kültür yapılarını, sınır yapılarını, millet yapılarını değiştirecek olan büyük adımları atacaklar. Ama biz İttihat-ı İslam adımlarını atamadığımızdan dolayı, geri kaldığımızdan dolayı onları şaşkınlıkla izlemekle yetineceğiz. Ama ümit var. İnşallah herkes aklını başına. Çünkü bir musibet bin nasihatten yeğdir. Atasözümüz gereği. Bugünkü İslam ülkelerinin başına gelen musibetlerden İttihat-ı İslam'ın yegane çare olduğunu görerek herkes adım atacak diye düşünüyorum ve bekliyorum.
Evet, şimdi öyle bir dönemdeyiz ki bahsettiğiniz gibi rahmetli Erbakan hocamız adeta bir Mehdi öncüsüydü. Evet. İttihat-ı İslam gayesiyle ve bütün Müslümanlara sahiplenerek Allah'ın izniyle çok güzel aşamalara getirdi. Ancak Allah'ın bize vaadi var günümüzde. Ayet-i Kerime'de şeytanlar Allah'a sığınırım. Elçilerini hidayetle, hak din ve hidayetle gönderen odur. Ve bütün dinlere üstün kılacaktır.
Elbette.
Kafirler hoş görmese de.
Elbette. Diyor,
aynı şekilde. Dolayısıyla İslam'ın dünyaya hakim olacağı Nur Suresi 55. ayette de Allah size seçip beğendiği dini yeryüzünde hakim kılacaktır diyor. Vaat ediyor. Evet. Allah'ın vaadidir.
Elbette.
Diyor. Dolayısıyla İttihat-ı İslam da bunun bir aşaması olarak inşallah günümüzde bir doğum sancısı olarak bunları addediyoruz ve tabii ki bir manevi ve mevcut bir kişinin önderliğinde, liderliğinde
evet
bu gerçekleşecektir. Peygamber Efendimiz de bunu bize bildirmiş. Ahir zamanda olduğumuz, biraz evvel Afganistan'dan bahsettiniz. Afganistan'a, Talikan'a yazık oldu diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 79'daki Sovyetler Birliği işgalinin bir ahir zaman, bir Mehdiyet alameti olduğunu söylüyor. Hicri 1400, hatırlarsınız Necip Fazıl'ın 1400'e bir kala gelir mi kahramanımız diyor. İşte 1400'lü yıllarda İstanbul'dan tekrardan neşvi nema bulacak, çıkacak olan bu Mehdiyet ruhunun şu an içindeyiz. İslam aleminin içinde bulunduğu, Müslümanların içinde bulunduğu bu durumda Allah'ın eğer gönülden istemezlerse Müslümanları icbaren birleştirmeye yönelik bir bize bir hayır yönünden değerlendirdiğimizde bir nimetidir.
Evet.
Çünkü mecburi de olsa bir birlik Allah bize nasip edecektir.
İnşallah. İnşallah.
O nedenle?
Birçok Müslüman, ya nasıl olsa Mehdi geliyor, bu işler cebren de olacak, isteyerek de olacak, her şekilde olacak. Yani boş ver gitsin bu iş böyle diye düşünerek kendini tembelliğe sevk edip, kendini efendime söyleyeyim, bu işlerden hiç mesul değilmiş gibi kenara çekmek istemektedir. Veya nefsine öyle hoş gelmektedir Altuğ Bey. Yani ben de zaman zaman diyorum, ya niye koşturayım? Ya olacaklar oluyor zaten, ben koşsam da koşmasam da öyle değil. Evet. Her insan hayır gördüğü ve olması halinde Müslümanların kurtulacağı olan İttihat-ı İslam için çalışmak zorundadır. Çalışacaksınız. Evet. Ya Mehdi gelecek mi? Gelirse Allah'ın takdiridir bu. Ama sen Allah'ın huzuruna vardığın zaman yapmış olduğun amellerden sorgulanacaksın. Veyahut da yapman gerekip de yapmadığın, atmadığın adımlardan sorumlu olacaksın. Yaptığın tembelliklerden sorumlu olacaksın. Bunlar sana sorulacak. İttihad-ı İslam gerçekleşirse bu büyük bir olay ama sen, herkes kendi payına bundan hissedar olmak ve de bunun görevlerini kendi nefsinde tatbik etmek zorundadır. Ve biz bugün Müslümanların birçoğu sebeplere tevessül etmeden, gerekli adımları atmadan, atanlara yardımcı olmadan, hatta köstek olarak İttihad-ı İslam'ı beklemek beyhudedir. Önce görevler yapılacak, gece gündüz çalışılacak. Bir musibet bin nasihatten hayırlıysa, bugünkü başımıza gelen musibetlerden ders alınacak. Ondan sonra efendim hem adımını atıp hem Allah'a dua etmek suretiyle, müminin içinde bulunması lazım geldiği hal üzere olmak suretiyle görevlerimizi yapmış olmamız lazım diye düşünüyorum.
İnşallah, Allah razı olsun. Çok güzel ifade ettiniz. Ümit var olunuz. İleride en yüksek seda İslam'ın sedası olacaktır, evet, diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri.
Aynen onun sözüdür.
Şu anki günümüzü kastederek, yani evet, İslam'ın dünyaya hakim olacağını çok veciz bir şekilde ifade etmiş. Ümit varlığını şunun için söyledim. Bakın aslında bu ruh siyaset dahil bütün sosyal hayata da yansıyor. 60'ın üzerinde ülkeyle vizelerimiz kalktı.
Evet.
Bakın. Ve Gürcistan'da pasaport kalktı. Diğer ülkelerle de pasaport kalktığını düşünün. Vizelerin ve pasaportların kalkması. Kendi ülkemiz gibi, değil mi? Konya'ya gider gibi Allah'ın, evet, izniyle Orta, evet, Doğu'da, evet, herhangi bir İslam ülkesine gidebileceğiz. Bunlar mesela güzel,
güzel gelişmeler. Bunlar elbette. Ama olarak, iyiye kullanırsak güzel.
Elbette.
Bunun tersi, Gürcistan bize akın edip de bizim hali hakkımızı bozacaksa o kötü bir şey. Ama biz üste çıkıp, biz uyanık olup, biz İttihad-ı İslam fikrini her tarafa aşılamak üzere çalışmamız lazım. Böyle olursa güzel bir şey. İnşallah da öyle olacak.
Elbette, inşallah. Ve Türkiye'nin de tabii burada önemli bir görevi de olacak, ruhu da olacak. Çünkü bir Malezya'da zikrettiniz, D8'in içindeki Malezya. Elbette o zamanın başbakanı Harun Yahya eserleri kampanyası yapmıştı, biliyor musunuz?
Bakın, Bahtır Muhammed miydi?
Neydi, evet, 1 milyon Harun Yahya CD'si dağıttı ülkesinde.
Evet. Bakın, ilmi bir çalışma, güzel bir şey.
Mübarek bir insanmış. Evet. Hakikaten. Gerçekten, ama onlara bu sorumluluk yüklense, siz birleştirin, yani eski Osmanlı'nın, evet, misyonunu, evet, siz alın dense, bunu biz yapamayız diyorlar.
Elbette.
Harika teknolojileri var. Ekonomisi iyi. Dünyanın en büyük o binalarını, o kulelerini yapabiliyorlar. Ama bu misyon Cenab-ı Allah'ın Türk milletine, Müslüman Türk milletine yüklediği bir misyon. Yani diğer ülkelerden de Türkiye bir umut olarak, evet, görülüyor. Ve onun öncülüğü, onun hizmetkarlığıyla bu birliğin olabileceğine dair diğer ülkelerin kanaatleri de baskın.
Çünkü çok önemli bir devlet geleneğiniz var sizin, bir hilafet altyapınız var, elinizde bir kültürünüz var, bir kafa yapınız var. Elbette bu İttihad-ı İslam'ın öncülüğü bu millete, bu devlete düşmektedir. Hı. Başkası bunu istese de istemese de üstlenemiyor çünkü büyük bir olay. Bakınız, Mustafa Kemal Sultan Vahidettin Han tarafından görevlendirilip Anadolu'ya gelip Amasya'da ilk meşaleyi yakarken, ki Amasya'dır ilk meşalenin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesi Amasya'da yakılmıştır. Orada oturmuş şu işleri yapmıştır önce. Önce bir defa Osmanlı Meclisi ile haberleşmiş, durumunu bildirmiş. İkincisi Vahidettin Han'la direkt haberleşmiştir. Ona durumlar bildirmiş. Üçüncüsü askeri erkanla, ki Kazım Karabekir başta olmak üzere haberleşmiş. Böyle bir meşale yakıyoruz, hazır olun, hep beraber olacağız diyerek. Bir dördüncüsü Kuzey Afrika'daki Müslüman liderlerle haberleşmiş. Bakınız, cihat başlıyor Anadolu'da, bize destek olun, bize dua edin. Arkasından Suriye'de Emir Faysal'la yazışıyor. telgraf suretiyle yazışıyor. Hatta İngiliz gizli arşivlerine göre 14 madde üzerine anlaşmışlar. Faysal'lan o oradan Kurtuluş Savaşı başlatacak Suriye'den. Fransızlara karşı Mustafa Kemal Anadolu'dan başlatacak. İkisi de vatan kurtulduktan sonra ülkelerini bir araya getirip sınırlar kaldırılacak. İttihat-ı İslam'ın temellerini söylemek istiyorum. Arkasından Irak'taki Uceymi Paşa diye bir Osmanlı Paşası vardır. Irak'ı yöneten. Onunla haberleşmiş. Arkasından Pakistan'da bulunan, o gün Hindistan deniliyordu, Hilafet Konseyi ile yazışmış. Biz Anadolu'da cihadı başlattık. Biz İttihat-ı İslam için uğraşıyoruz. Biz hilafeti kurtarmak için uğraşıyoruz. Bize destek olun diye. Orada da paralar toplanmaya işte o zaman başlanmış idi. Anadolu'daki mücadele başlıyor diye. Biz olaylara perdeleri, gözümüzdeki perdeleri kaldırarak baktığımızda Mustafa Kemal başta cihadı başlatırken bütün İslam ülkelerinin kurtulması için başlatmıştır. Bütün İslam ülkelerinin aradaki sınırları kaldırarak önce federasyon sonra da birleşmek suretiyle. Nereden anlıyorsun bunu? Evet, Amasya'da böyle bir yazışması var ama yeni açıklandı, daha birkaç sene oluyor. Büyük Millet Meclisi'ndeki gizli zabıtlar açıklandı. Gizli konuşmalar açıklandı. Büyük Millet Meclisi'nde bu fikrini ortaya koymuştur Mustafa Kemal. Gizli zabıtlarda aynen bu şekilde ileride federasyon olacağını, İslam ülkeleri birleştireceğini burada ortaya koymuştur. Ama sonra da 1922 yılında son kurşun atıldığında Eylül ayında tabii ki önce saltanat, arkasından hilafet kaldırılmak, arkasından ülkenin bir sürü dertleriyle uğraşmak ve arkasından da ömrü kısa sürdü işte 38 yılında vefat ettikten sonra da onun yerine gelenler bu fikri tavsatmak suretiyle, bu fikre bir daha geri dönmemek suretiyle bugünkü İslam dünyasının perişan haline gelinmiş oluyor. Aslında biz Mustafa Kemal'in Amasya'daki o fikrine dönmek ve İttihad-ı İslam'ı fiilen başarabilecek tek millet, tek devlet olduğumuza göre bu adımları atmak öncelikle bize düşüyor. Gerçek Atatürkçülük de budur diye düşünüyorum.
Maşallah, ağzınıza sağlık. Çok güzel ifade ettiniz. Nitekim Atatürk'ün vasiyetinde bunun olduğu söyleniyor.
Evet.
Bir ara açılmıştı ihtilal döneminde. Tekrar kapatıldı zamanı.
Yeni gelecek bugünlerde galiba.
Değil diye. Orada İttihat-ı İslam'ın olması gerektiği ve günümüzde bunun gerçekleşmesi gerektiğine dair vasiyetinde yer aldığı. Hakikaten çok güzel ifade.
Şimdi izleyicilerimizin kafasında birer soru işareti. Ya Atatürk bizim bildiğimize göre işte şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. Ama arkadaşlar, bir insan artıları da olabilir, eksileri de olabilir. Siz artılarının yanında eksilerini de ortaya koyup ona göre bu insanı öyle tanımanız lazım. Peygamberlerden başka günahsız insan bulamayız. Peygamberlerden başka suçsuz insan bulamayız. Kusursuz insan bulamayız. İnsanları kusurlarıyla, iyi yönleriyle kabul etmek, hoşgörüyü yaymak ve İttihat-ı İslam'a böyle gitmek zorundayız.
Hayır, Atatürk şimdi hilafeti meclisin manevi kişiliğine ilga etti.
Aynen.
Bir.
Aynen.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an tefsirini yapıp Anadolu'ya dağıttı. Sahih-i Buhari'yi tercüme ettirdi.
Evet.
Yani kimsenin yapmadığını o dönem din ve diyanet için gerçekten önemli adımlar attı.
Büyük Millet Meclisi'nde şimdi hilafetin manevi şahsiyeti orada bulunmaktadır. Yani tamamen ortadan kaldırılmış, makam mevki ortadan kaldırılmış değildir. Büyük Millet Meclisi birleştirilmiştir. Hilafetin ilgası kanunun birinci maddesi bunu göstermektedir.
İşte o yüzden Türkiye'nin öncülüğü, önderliği
önemli.
Birleştirici rolü önemli.
Buna halife demezsiniz de başka bir şey dersiniz. D8 dersiniz, D60 dersiniz, başka bir şey dersiniz. İlla ki hilafet diye ortaya çıkmak gerekmiyor ya.
İnşallah. Zaten ahir zamanda hakikaten biraz önce de konuştuğumuz gibi Mehdiyet döneminin bir özelliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. O zaman zaten halife olmayacak diyor. Evet. Başlarında halife olmaksızın mesela hacca gidileceği söyleniyor. Yani halifenin olmayacağı o dönemde hakikaten kısa bir dönem. Yani bu dönemde olduğumuzu ayrı delillendiren Resulullah Efendimiz'in güzel bir hadis-i şerifi. İnşallah Allah razı olsun. Çok güzel ifade ettiniz. hem tarihi evet. güzel değerlendirerek önümüze de güzel bir vizyon açarak ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin ışığında bizim Müslümanların ne yapmamız gerektiği, gayret etmemiz gerektiği, fiili dua yapmamız
Aynen.
gerektiği.
Aynen.
Yani Avrupa Birliği bizi yönetmesin. Avrupa Birliği evet. biz İslam Birliği'ni kuralım. İslam evet. Birliği ile Avrupa Birliği'ni
gayet açık, gayet
ilişki,
açık.
Güzel Elbette. İlişkilerini sağlayalım. Dünya barışı için.
Erbakan hocam bunu çok söylerdi. Niye illaki biz Avrupa Birliği'ne girelim? Girmeyelim ama onları da düşman kabul etmeyelim. Onlarla anlaşmalar yaparız kendi menfaatimize göre. Oraya girdiğimiz zaman onların kaidelerine göre biz diğer İslam ülkeleriyle anlaşma yapamayız. Ancak onlar izin verdiği miktarda, ancak onların izin verdiği şekillerde işbirliği yapabiliriz İslam ülkeleri. Bu da hiçbir zaman bizi İttihat-ı İslam'a götürmeyecek bir yoldur. Götürecek yollar tamamen kapatmak anlamına gelmektedir.
Avrupa Birliği'ne gireceksek İslam Birliği'nin öncüsü olarak.
Evet.
Yani önce İslam Birliği'ni
kuralım. O yolları
kuralım,
kapatmamamız
önce
lazım.
Önce İslam Birliği'ni kuralım. Evet. Bütün İslam evet. ülkelerini birleştirelim. Kardeşçe ve bütün evet. refah, huzur, güven, barış ortamını sağlayalım. Onlar da rahat ederler zaten. Onlar
gayet,
da
tabii, gayet,
bizle
tabii.
iyi ilişkilere girerler. Gayet, Allah'ın tabii. izniyle.
Biz nasıl olsa bu birlik kurulacak diye yan gelip yatamayız. Hı hı. Hep beraber kendi içimizde iddiadı sağlayarak ellerimizi bir üstte koymak suretiyle bu gaye için çalışmalıyız diye düşünüyorum.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel açıklamalarınızdan.
Ben teşekkür ediyorum. Fırsat verdiniz. Sağ olun.
Estağfurullah. İnşallah başka bir programımızda yeniden
İnşallah
daha derinlemesine
İnşallah.
Ele alıp
İnşallah.
Hem tarihi bilgileriniz de sizin çok güzel anekdotlar da
hay
var.
Hay hay efendim.
Efendim İttihat-ı İslam programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.